Ayrım 8.
Bir bayan tanırsınız, adı Gülümser'dir. Yıllar geçer, bir kere bile gülümsediğini göremezsiniz. Bir büyük çiftlik görürsünüz. Tabelasında devlet üretme çiftliği yazar. Bir de bakarsınız ki çiftlikte çalışanların çoğu üretmek için değil de devlete tüketmek için çalışıyorlar. Bir adam tanırsınız. Hayat hiçbir kanayan yaraya işememiş, kimseye omuz vermemiş, el vermemiştir. Ama soyadı Elverdi'dir. Medyada yazar sandığınız bir kişi tanırsınız. Ağzı ve dili şehir kanalizasyonuna benzer. Herkese bok atar. Hele Atatürk için demediğini bırakmaz. İşte böyle bir adamın da soyadı dili bok olması gerekirken tam tersine dili pak oluvermiş. Yani anlayacağınız her şey zıttını içinde taşıyor. Örneğin kapitalizmin en saygın ürünlerinden olan otomobil içine bineni anında komünist yapıyor. Nasıl mı? Adam bir müteahhitin yanında işçidir. Herhangi bir otomobile binip de direksiyona geçti miydi hemen herkesle eşit olduğunu sanıverir. Yolda yanından arabayla geçen patronunun bile küçük bir hatasını gördü müydü? Ulan ehliyetini bakkaldan mı aldın hıyar diye bağırabilir. Ama arabadan inip de ayağı da toprağa değdi miydi? Ayağı yere değer ve patronunun önünde ceketini ilikleyip iki büklüm olup evet efendim, sepet efendim, veli nimetimin sebebi hikmetim demeye başlar. Yani eşitlik bitiverir. Neyse ki doktor denli sonraki yıllarda kadın doğum uzmanı oluyor da bu sayede erkeklerle uğraşmaktan kurtuluyor. Bir gün Yıldırım bölgenin içine askeri bir kamyonla iki askeri eskort geliyor. Bahadır ve arkadaşlarını Mamak cezaevindeki sadece tutuklu subaylar için ayrılan bölüme götürüyor. Burada genellikle karacı subaylar kalıyor. İlk göze batanlar Üsteğmen Haluk Ergüven, Üsteğmen Atilla Özsever, şu anda Milliyet Gazetesi ekonomi muhabiri, kardeşi Teğmen Olcay Özsever, Teğmen Yusuf Niş, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Necdet Niş'in yeğeni, Teğmen Sabahattin Sakman, şimdi Liberal Demokrat Parti Başkan Yardımcısı, Üsteğmen Yücel Top, sanatçı Yavuz Top'un kardeşi, havacı doktor Teğmen Erkan Dirik ve koğuşun tek sivil tutuklusu inşaat mühendisi Arif Merdol. Arif Merdol da Boğaziçi Köprüsü'nün ayağına dinamit koymakla suçlanıyor. Adam Amerika'da okumuş. Türkiye'ye dönünce de nedense içeriye alıvermişler. Mahkemede hakim bey diyor. Boğaziçi Köprüsü'ne sabotaj için en az 10 kamyon dinamit gerekir. Sizin isnat ettiğiniz gibi 2-3 dinamit lokumu oradan ancak mercimek kadar bir parça koparır. Mahkeme heyeti ise biz öyle dediysek öyledir diyerek kestirip atıyor. Bu kadar komik suçlama olur mu yahu? İşte görüyorsunuz, bal gibi de oluyor. Bu köprü ulaşımı açıldıktan sonra üzerinden geçen ilk cenaze kimindi biliyor musunuz? Meşhur komik İsmail Dümbüllü'nün. İşte size trajikomik bir olay. Aftan sonra serbest kalan Arif Merdol, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Başkanı oluyor. Subaylardan önce bu cezaevinde bugün kimseye yabancı gelmeyecek birkaç sivil tutuklu varmış. Gazeteci Emil Galip Sandalcı ve Altan Öymen, CHP Genel Başkanı. Hem de hangi suçlamayla biliyor musunuz? Duyda inanma, uçak kaçırma. Manyağın biri Sofya'yı uçak kaçırmış ve kısa zamanda yakalanmıştı. Ama bakın suçlu diye kimler içeri alınmış. Mamak'ta bir garip olay. Mamak cezaevinde bir akşamüstü. Dış koridorun lavabosunda Karaca Teğmen Olcay Özsever sakal tıraşı oluyor. Nedendir bilinmez koridorda görevli iki asker Olcay Teğmen'e bağırarak ağır hakaretlerde bulunuyorlar. Bu olaya tanık olan sülaleden asker, aileden asker ve her şeyiyle asker olan Bahadır, haddini çok fazla aşan, belli ki birilerinin gaza getirdiği bu kıçı kırık iki erin hareketlerini hazmedemiyor ve bu sözleri sizlere aynen iade ediyorum ulan diyor. Bunun üzerine iki asker onu nöbetçi asubayın odasına sokuyorlar. Asubaya, komutanım, biz bunu götürüp cezalandıracağız diyorlar. Nöbetçi asubay ben ifadesini alıp cezasını veririm, siz dışarı çıkın diyorsa da askerler odayı bir türlü terk etmiyor. Verilecek cezayı bizim de mutlaka görmemiz gerekir diye diretiyorlar. Asubay bu kez çok yumuşak bir üslupla sürekli de alttan alarak askerleri ikna ediyor ve dışarı çıkartıyor. Bu esnada da Allah kimseyi bunların eline düşürmesin diye kendi kendine konuşurken usulen bir ifade için daktiloya kağıt takıyor. Bahadır da bunların biz tutuklu subaylara yaptıkları aslında sizlere yapmak istedikleridir diyerek ifadeye başlıyor. İfade tutanakları imzalandıktan sonra bizzat asubayın kendisi Bahadır'ı koğuşuna götürürken koridordaki bu cüretkar erler daha bitmedi görüşeceğiz gibi sözlerle sataşmalarda bulunuyorlar. Hayretti ki ne hayret. Bu erler aynı faşist Alman SS subayları gibiydiler ve en az onlar kadar da cüretkardılar. Komutanları olan asubaya karşı bu şekilde konuşabilme güç ve cesaretini acaba nereden alıyorlardı? Allah'tan mı, peygamberden mi, yoksa bilinmeyen bir yerden mi? Nihayet mahkemeler başlıyor. Bir yıl aşkın süredir tutuklu olarak çeşitli cezaevlerine serpiştirilmiş olan Bahadır ve arkadaşlarının duruşmaları nihayet başlamış bulunuyor. Şu an ilk günkü duruşmadayız ve Selim Yeğen'in bu dava için hazırlanmış en büyük salonundayız. Salon hınca hınç dolu vaziyette. Koskocaman bir mahkeme kürsüsü hazırlanmış. Yan yana 4 tane askeri savcı var. Ortada ise 3 askeri hakim ve hemen yanlarındaki bir subay üyeyle birlikte 8 kişilik yargılama heyeti mahkeme kürsüsünde bütün heybetleriyle yerlerini almışlar. Bu heyetin önünde bir mahkeme katibi, onun önünde de 15-20 kadar er koruma olarak görevlendirilmiş. Kürsünün sol yanında Türk ve yabancı medya mensupları yer almış. Sağ tarafta ise 100'ü aşkın avukat oturmakta. Uzun düz beyaz saçlarıyla avukat Burhan Apaydın hemen göze çarpanlar arasında.
Ve sanıklar.
Burası sanıklar için duruşma salonu falan değil, sanki bayram yeriydi. Uzunca zamandır birbirlerine hasret kalmış bu gencecik insanlar, ancak bugün birbirlerini görebilmiş ve mahkeme salonunu da bayram yerine çevirmişlerdi. En arkada ise sanık yakın olan ziyaretçiler var ve onlar herkesten fazla özlem, stres ve heyecan içindeler. Bakın, en ön sırada sol tarafta şu gördüğünüz esmer, zayıf, kıvırcık saçlı adam, Hava Yüzbaşı Orhan Savaşçı, namı diğer Arap Orhan'dır. Şimdiki bu haliyle yine de biraz toplamış horoz tiklet olmuş sayılır. Hani neydi o savcılığın önündeki hali öyle? Buruşuk bir üniforma içinde, saçı sakalı birbirine karışmış, ancak 30-35 kilo çeken sinek siklet bir adamcağız ifade için sıra bekliyordu. Sanki Arap Orhan gitmişti ve de yerine Harap Orhan gelmişti. Karakolda bile ayna vardı ama ne yazık ki Selimiye'de yoktu. Olsaydı eğer, yüzbaşı aynadaki bu suretini herhalde eski Habeş İmparatoru Haile Selasiye'ye benzetirdi. Yüzbaşı Orhan Savaşçı, genç hava subaylarının en büyüğü ve liderleri konumundaydı. Bir gün yüzbaşının Paris'te doktora yapmakta olan yüksek kimya mühendisi kız kardeşi Gülten Savaşçı yurda geliyor ve Mahir Çayan isimli devrimci bir gençle evleniyor. Bu evlilik ilişkisiyle birlikte askerlerle siviller arasındaki ilişki de sıkılaşıyor ve neredeyse birbirlerine entegre oluyorlar. Bu oldu bitti karşısında asker kesimden birçok kopmalar geliyor. Ayrılanlardan birisi de Bahadır oluyor. Mahir Çayan hem militan hem de bir hareketin ideoloğu olduğu için güvenlik güçleri ve MİT tarafından Deniz Gezmiş'ten bile tehlikeli görünüyordu. Deniz Gezmiş ise sadece bir eylem adamıydı. Ancak tip olarak uzun boylu ve yakışıklı olması nedeniyle gençlerin devrimci imajlarına daha fazla uymaktaydı ve gençler onu devrim hareketinin sembolü yaptılar. Deniz Gezmiş'in hiçbir cinayeti ve ciddi bir eylemi olmamasına rağmen bir sembol olarak görülmesi idam edilmesinin en büyük nedeni olmuştur. Deniz Gezmiş'in eylem arkadaşlarından bazılarını bugün bile politikanın çeşitli saflarında görmekteyiz. İşte ANAP'lı eski bakan Cavit Kavak, işte CHP'li Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan gibi. Che Guevara da dünya devrimcilerinin sembolüydü. Küba devriminden sonra tarih bundan sonra yoksulları da hesaba katmak zorunda kalacak demişti. Ancak yoksulların bulunduğu ülkelerde devrim olur diye bir kural olsaydı eğer, başta Afrika olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde devrim olurdu. Orta sıranın arkalarında uyuklamakta olan kişi de Yiğidim Aslanım Hava Temini Bekir Uzun. Kendisi pehlivanın harman olduğu Sivas'tan gelmiş ve Hava Harp Okulu'nun sırtı minder görmemiş güreşçisi olmuştur. Sevdikleri ve inandıkları için gözünü bile kırpmadan ölüme gidebilecek yapıdaki Bekir, soyadı gibi öyle uzun filan da değildi. Bilakis Türk standartlarına göre kısa bile sayılırdı. O da 1974 affı ile serbest kalmış, ilk Ecevit hükümeti sırasında İşletmeler Bakanlığı'nda, o zamanlar böyle bir bakanlık vardı, müsteşar yardımcılığı, sonraları da Ankara Altındağ ilçesi belediye başkanlığı yapmıştır. Bugün ise Türk Hava Kurumu'nda müfettiş olarak görevlidir. Benim duyduğumu siz de duyuyor musunuz? Arkalardan Davudi bir ses geliyor. Bu ses olsa olsa Hava Yüzbaşı Güner Durlanık'a aittir. Güner abi. Evet tabii yahu, yanılmamışız, oymuş. Güner Yüzbaşı da Ziver Bey'den Selimiye'ye geldiğinde Mercedes çarpmış kamyonu andırıyordu. Ama şimdi o da oldukça düzelmiş. Eğer bu dünyada poker denilen oyunu 2 kişi çok çok iyi oynuyorsa biri mutlaka Güner Yüzbaşı'dır. Her zaman bir koyduğu masadan 100 almıştır. Bir koyup 3 alamayanların inadını. Güner Yüzbaşı'nın biraz ilerisinde Yavuz Gökmen ve eşi Füsun Gökmen oturuyor. Yavuz Gökmen kısa zaman önce aramızdan ayrılan Hürriyet gazetesi yazarlarından. Pencere kenarında oturan şanslı kişi ise Murat Belge. Şimdilerde Bilkent Üniversitesi'nde hoca. Bu arada Karacı Teğmen Sabahattin Sakman gözümüz ilişiyor. Bugün Liberal Demokrat Parti'de Besim Tibuk'un sağ kolu. Onun da hemen arkasında Hava Üsteğmenleri Tayfun Orçun, Mustafa Şahin ve Hava Teğmen Ömer Ulu bulunuyor. Aftan sonra Tayfun Üsteğmen'i de Ankara Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü olarak görüyor. Bahadır'ın yanındaysa Terzi Fikri diye bilinen bir kişi oturuyor. Hafızanızı yoklarsanız mutlaka hatırlarsınız. Bu Terzi Fikri yıllar sonra Fatsa Belediye Başkanı seçilmiş ve Fatsa Komününü kurmuş ve birkaç sene sonra da tutuklanıp tekrar cezaevine konmuş ve orada kalp krizi sonucu ölmüştür. Bahadır'ın sağ tarafında ise meşhur Kızıldere Köyü'nün muhtarı Emrullah yer almış. En önde gelen hep geriye dönük olan kişi Dev Genç Başkanı Ertuğrul Kürkçü. O da tanıdıklarıyla selamlaşıp duruyor. Kürkçünün hemen arkasında Yılmaz Güney dikkatlerimizi çekiyor. Zaten mahkeme salonunda görevli bütün askerler de ona bakıyor. Yıllardır filmlerini seyrettikleri o meşhur artist işte şimdi yanı başlarında sanık sandalyesinde oturmaktadır. Arkalarda göze batan iki yakışıklı üsteğmen daha var. İlhan Kaplan ve Önder Atay. Af sonrası İlhan Üsteğmen önce Malta Hava Yolları'nda çalışıyor. Şimdi ise Türkiye'de kaptan pilot. Önder Üsteğmen de Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot oluyor. Arkalarda ziyaretçi bölümünün hemen önünde oturmakta olan sarışın mavi gözlü yakışıklı delikanlı ise Hava Üsteğmeni Salih Veysoğlu. Hava Harp Okulu'nun en iyi, en kalite jimnastikçilerinden birisi. Gözünü budaktan sakınmayan bu mertlik ve dürüstlük abidesi Üsteğmen'in eşi Selma da tutuklu ve o da biraz ileride oturuyor. Günün birinde Almanya Stuttgart'ta küçük bir dönerci dükkanında bembeyaz saç ve sakalları ile müşterilerine İskender kebap ikram eden ve Akdeniz mavisi gözlerinde vatan özlemi görülen bir adama rastlarsanız eğer, bilesiniz ki o adam bir zamanlar heybeti ve kuvvetiyle Makedonya kralı Büyük İskender'i andıran Salih Üsteğmen'den başkası değildir. Velhasıl saymakla filan bitmez ki, tam 256 sanık var. Bir yıl aşkın zamandır birbirlerini görememiş olan bu genç insanlar ilk buluşmayı selamlaşmalar, öpüşmeler ve bakışmalarla geçiriyorlar. Duruşmalar öncesi işkenceyle alınan ifadelerde kendilerini ve arkadaşlarını suçlamak durumunda kalmış olan bu gençler uzun zaman kendi kendilerine ve arkadaşlarına küsmüşlerdi. Belki istenen de buydu. Ancak bu oyuna düşünmedi ve bir süre sonra herkes kendi kendisiyle ve arkadaşlarıyla barıştı. Zaten bugün bakışlarındaki parlaklık ve samimi selamlaşmalar, kucaklaşmalar da bunu gösteriyor. Bu hengame arasında duruşma çoktan başlamıştı. Kimlik tespitine bile geçilmişti ama ne dinleyen ne de ilgilenen vardı. Aynı günlerde iki gazetede birden saldırı ve yargılama eylemleri başlamıştı. Faziletli Nazlı Hanım'ın kocası, faziletsiz Mehmet Ali'nin babası olan merhum Kemal Ilıcağan gazetesi yasalara aykırı olmasına rağmen iddianameyi çarşaf çarşaf yayınlıyor ve üzerinde yorumlar bile yapıyordu. Yasaları, teamülleri ve bazı ahlaki değerleri tahrip eden ve toplumu da sürekli olarak tahrik eden bu AP yardakçısı Tercüman Gazetesi, sonraki yıllarda görüldüğü gibi basın tarihimizin çöplüğünde hak ettiği yerini almıştır. Rauf Tamer de o günlerde bu gazetede sola karşı pervasızca yazılar yazan bir köşe yazarı. Son Havadis Gazetesi ise köşe yazarları olan Orhan Seyfi Orhon ile saldırıya katılıyor. Ben şahsen birçok beğenilen şarkının da güfte yazarı olan bu büyük şairimizin günlük politikaya karışmasını talihsizlik olarak görmüşümdür. Tanınmış şair ve yazarımız Orhan Seyfi Orhon, ömrünün son yıllarını Büyükada'daki Anadolu Kulüp'te geçirmektedir. Genellikle halka ve Anadolu'ya oldukça uzak kişilerin geldiği bir kulüptür burası. Meraklısı için söylüyorum, hani şimdilerde her köşe başında bitiveren Lyons kulüpleri, Rotary kulüpleri, Mason kulüpleri falan var ya, hani ayakkabı çekiciye yapma kursu, hani pantolon paçalarını kısaltma kursu, hani pijamaya düğme dikme, eski paraları onarma kursu gibi kurslar açarak topluma büyük hizmetlerde bulunan kulüpler var ya, işte Anadolu kulüp de bunlarla biraz akraba olur. Kulübün ismi Anadolu'dur ama içerisi baba doludur. Para babası, bilmem ne babası, bilmem ne babası vesaire. Şairimiz Orhan Seyfi Orhon son yıllarını Leyli Meccani, parasız yatılı olarak işte bu kulüpte geçirmiştir. Şunu da eklemekte yarar görüyorum. Şairin son yazıları bunama dönemine denk geldiğinden hiç kimsenin bu büyük şairin geçmişine olan sevgi ve saygısında bir eksilme olduğunu da sanmıyorum. Mahkeme günleri. Duruşmalar ilerledikçe hakimler bir kısım sanıklara şimdilerin profesör doktor olan Mahir Kaynağı kaynak göstererek sanki meydanlar ısınmış gibi ithamlarda bulunuyorlar. Efendim, sizler Mahir Kaynağ'ın ifade ettiği gibi şu tarihlerde şöyle, şöyle ve de böyle, böyle yapmışsınız ha diyerek suçluyorlar. Doğaldır ki sanıklar da bu isnatlara karşı hayır efendim, biz Mahir Kaynağ'ı hiç tanımayız, şöyle şöyle de yapmadık, böyle böyle de şeklinde cevap veriyorlar. Vay efendim, sen misin kabul etmeyen? Aynı gece yarısı sanıklar gözleri bağlı olarak Selimiye'den alınıyor ve bir alamete bindirilerek bir kıyamete götürülüyorlar. Şimdi ertesi günkü duruşmadayız. Evet hakem bey, siz haklıymışsınız. Şimdi hatırladığıma göre biz Mahir Kaynağ'ın da belirttiği gibi şöyle şöyle de yapmıştık, böyle böyle de. İlginçtir. Bu şimdi hatırladığıma göre sözleri her sanığın ifadesinde 8-10 yerde geçiyor. Neden de acaba? Erbabı olan bilir. Bu sanık kısmısı ilk ifadelerini verirken nedense biraz unutkan olurlar. Her şeyi birdenbire hatırlayamazlar. Fakat Allah razı olsun, kontur gerilla uzmanları çeşitli hatırlatma yöntemleriyle unutulanları bir bir hatırlatırlar sana. İşte ifadelerin bu kısımlarına da şimdi hatırladığıma göre cümlesi yazılır. Demek ki sanıkların yazılı ifadelerinde bu cümle kaç kere yazılmışsa kendilerine o kadar hatırlatma yöntemi uygulanmış demektir. Hatırlatma yöntemleri nedir ve nasıl uygulanır sakın sormayın. Kesinlikle söyleyemem çünkü devlet sırrıdır. Bu mahir kaynak da meğersem hem kaynakmış hem de işinde oldukça mahirmiş. Yahu adam amma da cevahirmiş. Bir mahkeme günü daha. Duruşma başlıyor. Hakim bir mektup okuyor. Mektup film yıldızı Elizabeth Taylor ve o zamanki eşi olan Richard Barton tarafından yazılmış. Yılmaz Güney gibi bir sanatçının tutuklanmasını protesto ediyorlar ve derhal salıverilmesini istiyorlar. Mektup okunurken salon alkıştan inliyor ama o kadar. Salıverilme falan olmuyor. Yılmaz Güney her duruşmaya değişik kıyafetle geliyor. Bu yüzden de arkadaşlarından çok eleştiri alıyor. Ancak o basın mensuplarının ve özellikle de yabancı basın mensuplarının daha çok kendisi için geldiklerine inanıyor. Konuşmalarıyla bazen dünyanın sadece kendi etrafında döndüğü hissini veriyor ve mütevazı kişiliğinin altında gizli bir kendini beğenmişlik gözleniyor. Birçok olumlu özelliklerinin yanında bu da karı kızındaki kusurdu işte. Eşi Fatoş Güney her duruşmaya ve her ziyarete gelerek hem eşine olan sevgi ve sadakatin en güzel örneğini gösteriyor hem de onun moralle dolduruyordu. İstisnasız bütün tutuklular Fatoş Güney'in bu sevgi ve bağlılığına imrenmeyle karışık saygı duyuyorlar, bekarlar ise ileride kendi eşlerinin de tıpkı böyle olmasını diliyorlardı. Bir ara duruşma salonundaki pencereden aşağıya gözümüz kayıveriyor. Yazar Çetin Altan'ı Volkswagen kaplumbağasından çıkmaya çalışırken görüyoruz. Herhalde bugün yine duruşması var. Yanına oğulları Ahmet ve Mehmet Altan'ı da almış. Çetin Altan'ın davası biter mi hiç? Ülkemiz mahkemelerinde en fazla süründürülen yazar odur. Bizde kalemşörler, silahşörlerden daha çok cezaevine girerler. Daha geçenlerde şair Can Yücel yazdığı şiirler nedeniyle 4 ayrı davadan 7,5 seneden toplam 30 sene ceza almış. Adana cezaevine gönderilmişti. Can Yücel'den önce de Aşık Mahsuni Şerif yaptığı bir şarkı yüzünden tutuklanmıştı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam cezaları infaz edildikten sonra o günlerin duygusallığıyla Mahsuni Şerif, günün başbakanı Nihat Erim'i izafeten şöyle bir şarkı yapmış. Erim erim eriyesin, aslanlara yem olasın, denizlerde boğulasın. Başbakan Erim de bu şarkıya nedense çok bozulmuş, biraz da Mahsuni Şerif bozulsun diyerekten onu tutuklatıvermiş. O şimdi özgür. Bahadır 74 affı veya Ecevit affı diye bilinen af ile cezaevinden çıkıyor. Belki hatırlayanlar vardır. Af kanunu mecliste oylanırken meşhur takviyeci ve takunyacı, cumhuriyet ve laiklik düşmanı, hükümetin de minik ortağı Necmettin Hoca ve partisi son anda kıvırtmış ve hayır oyu vermişlerdi. Af kanunu da bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi kanalıyla çıkmıştı. Selimiye kışlasından dışarı çıkan Bahadır, içinde bunca zaman yattığı kışlayı bir de dışarıdan dolaşıyor, tavaf ediyor. Florence Nightingale'in modern hemşireliği başlatıp insanların yaralarını sardığı bu tarihi kışlada, onlarca yıl sonra birçok genç insanda sarılamayacak kadar büyük yaralar açılmıştı. Yıllar sonra Batur Paşa'nın İstanbul'da Florence Nightingale Hastanesi'nde vefat etmesi de kaderin bir cilvesi olsa gerek. O gün harem garajından otobüse binen Bahadır önce Ankara'ya gidiyor. Ulus'tan Çankaya'ya, Çankaya'dan Ulus'a durmamacasına yürüyor, yürüyor. Cezaevlerinde 5-6 metreden fazla uzunluk olmadığından bacakları sanki bu uzun yürüyüşü öylesine özlemişti ki. Bu uzun yürüyüşte Nazım'ın şu şiirini belki 100, belki de 500 kere mırıldanıyor. Çıkacağız, şapkayı yana yıkacağız, kelepçesiz, jandarmasız, tek başına yapayalnız gezin, dolaş, ormanda yat, dağları aş. Daha sonra da memleketi olan Samsun'a geliyor. Bir hafta kadar sonra Bahadırların evine eski komutanı olan Albay Fikret Bilecen'in oğlu geliyor. Babam rahmetli oldu. Ben onun vasiyetini yerine getirmek için geldim diyor ve babasının o sıralar Bahadır'la ilgili tuttuğu notları bir de fotoğrafını bırakıyor. Fotoğrafın arkasında şunlar yazılıdır. Her zaman sizi sevenlerden, takdir eden ve doğruluğunuza inanan insanlardan biriydi babam Fikret Bilecen. Notlarda Bahadır'ın eski birlik komutanı Tuğgeneral İsmet Dinçel'in kendisinden Bahadır Üsteğmen için kötü sicil vermesini istediğini yazıyor. O da Bahadır'ın dürüstlüğünü bilen, inanan bir kişi olduğundan, şerefli Türk insanına ve Türk subayına yakışan davranışı göstermiş, kapı kulu olmamış, emir kulu olmamış, yani kula kul olmamış ve doğru bildiğini yapıp kötü sicil vermemiş. Kendisini bu nedenle sürgün etmişler, o yine doğru olanı savunmuş ve yapmış. Yine bu notlarda birliğin istihbarat subayı binbaşı Orhan Oğuzcan'ın birlik komutanını Bahadır'la ilişkin yanlış bilgilendirdiğini yazmaktı. Burada adı geçen binbaşı yine kaderin ilginç bir cilvesi olacak ki 1980 öncesinde birçok subaydan sözde yüksek faizle para toplayıp tanıdığı bankere yatırıyor. Çok güvendiği bankerin kaçması üzerine de arkadaşlarından aldığı paraların ne ana paralarını ne de faizlerini ödeyemiyor ve sonunda intihar etmek zorunda kalıyor. Bu vesileyle hava kuvvetlerimizin çok sevilen enişte lakaplı şerefli albayı Fikret Bilecen'i bir kez daha rahmetle anıyoruz. 12 Mart sonrası demokratik dönemde Muhsin Batur Paşa'nın CHP'ye, Faik Türün Paşa'nın da AP'ye geçip parlamentoya girmeleri, 12 Mart dönemi mücadelesinin aslında CHP-AP arasındaki, daha da doğrusu CHP ile DP arasındaki mücadelenin bir başka etabı olduğunu düşündürmüyor mu? İdam edilen üç gencin 27 Mayıs'taki üç idama misilleme olduğu ve rövanşın alınmak istendiğini akla getirmiyor mu? Her zaman kullanılan, sakat bırakılan, yok edilen ve üstü çizilip iptal edilen, satın alınması çok zor, kandırılması ise çok kolay 20 yaş gençliğinin de bu milletin evlatları olduğu hiç düşünülmüyor mu? Bugün bu iki partinin geçmişteki liderleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Başbakanımızın şimdilerde can ciğer kuzu sarması gibi olmaları, birbirlerine sürekli iltifatlarda bulunmaları güzel olmasına güzel de insanın aklına daha önceleri neredeydiniz diyesi gelmiyor mu? Bütün bu olaylar sizlere Temel'in şu fıkrasını hatırlatmıyor mu? Efendim, Trabzonlu Temel İstanbul'dan güzel bir otomobil alır, Trabzon'a doğru yola çıkar. Yolda otostop yapan Cemal'e rastlar, onu da arabasına alır. Bir müddet sessizce yol alırlar. Ancak Cemal bu arabayı çok beğenmiştir. Daha fazla dayanamaz ve Temel, hap o arabayı sen pa ver diyerek sessizliği bozar. Temel de nasıl olsa yapamaz zannedip yoldaki bir inek pisliğini göstererek hapunu yersen araba senin dur Cemal diye cevap verir. Arabayı çok beğenmiş olan Cemal zar zor pisliği yer ve arabayı da alır. Bir zaman sonra pişmanlık içindeki Temel de Cemal'e aynı şeyi söyler. Cemal, bu arabayı pa geri ver der. Cemal, aynı fiyata veririm tamam mı? Ha o yoldaki poki ve arabayı geri al deyince Temel zor da olsa pisliği yiyip arabasını geri alır. Bu olay yolda birkaç defa tekrarlanır ve arabada birkaç kez el değiştirir. Sonunda yine ilk sahibi Temel'de kalır. Trabzon'a girerlerken Temel, ulan Cemal der. Bu araba İstanbul'da penimdu. Trabzon'a geldik gene pende kaldı. Öyleyse ha bu kadar poku biz boşu boşuna niye yedik ki? Az gittik, uz gittik. Evet. Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Bir bakalım bugün nerelere gelmişiz. Memleketimizin şu günlerdeki fotoğrafına hep beraber bir göz atalım. Ülkemizde gelir dağılımındaki adaletsizlik, vergideki adaletsizlik, sosyal alandaki adaletsizlik, dahası adalet sistemindeki adaletsizlik had safhaya ulaşmış ise, Abdullah Öcalan'ın öküzün boynuzundan çıkarılarak yakalanmasına rağmen Engin Civanlar, Selim Edesler, Bezmenler, Gülay Aslı Türkler, Ayşegül Tecimerler, yani fakir fukaranın hakkı olan trilyonları kaçıranlar bulunamaz, getirilemez ve cezalandırılamazken, bizleri eğiten, öğreten öğretmenlerimiz 3 kuruş zam istediler diye acımasızca coplanıyorsa, yani devlet ilimle değil de zulümle idare edilmeye çalışılıyorsa, her 1 Mayıs'ta, her Nevruz'da olay çıkıyorsa, ülkedeki her olayda bir olay çıkıyorsa, artık kimse kimseyi sevmiyor ve saymıyorsa, devlet içte ve dışta büyük borç yükü altına girmiş, bütçenin çok büyük kısmı bu borçların sadece faizlerini getirmekteyse, ülkede yatırımlar durmuş, istihdam olanakları yok edilmiş, işsizlik 35 milyonlara ulaşmışsa, hırsızlık, dolandırıcılık, namussuzluk, işini bilmek namusluluk ise, enayilik gibi görülüyorsa, ülke zedeler ve zadeler ülkesine dönmüşse, hiç kimse hiçbir şeye ilgi ve tepki göstermiyorsa, devlet içte ve dışta güven ve itibarını oldukça yitirmiş, neredeyse mafyaya teslim olmuş, sadece milli maçlarla teselli bulmaya çalışıyorsa, çalışanlar ve okuyanlar açken sahnede sahalarda oynayanlar ve de bu milleti oynatanlar milyarları götürüyorsa, ülkemizde ayakta alkışlanacak birçok kişi varken gençlerimiz beş para etmez popçuları ayakta alkışlıyorlarsa, esnaf kepenklerini kapatmış, vatandaş ise her şeyi ağzını ve kulaklarını kapatmış, bayanlarımızın büyük çoğunluğu da başlarını kapatmışsa, sınırlarımız içinde 65 milyon tane patlamaya hazır bomba duruyorsa, eğer bu ülkenin gençleri müzik diye aşağıdaki parçaları dinliyorsa, bir kere yetmez, iki kere öp beni, üç köşe yetmez, karelere böl beni. Üstüme gel üstüme, bir kez değil her gece. Pantolonunu çok sevdim, çıkar onu bebeğim, hadi bize gidelim. Annem babanla yatınca, kızancıklar uyuyunca, aç kapıyı al koynuna doya doya sevişelim, ölümüm elinden olsun. Hani de benim 50 gram pastırmam, Konya'dan başkasına bastırmam, hani de benim 50 gram yoğurdum, Konyalı'dan ben bir oğlan doğurdum.